O zaman ben sizi birinci bölüme götürüyorum. Habercilerin işleri birinci bölüm. Bakın habercilerin işleri birinci bölümde Rabbimizin üçüncü gün ölümden dirildikten sonra göğe alınışının ne anlama geldiğini, niçin göğe alınması gerektiğini bize çok açık bir şekilde açıklamakta, anlatmakta. Ben bu parçayı ele almak istiyorum. Belki bu parçayı tamamını okuyalım 11. ayete kadar. Ama benim anahtar ayetim 11. ayettir. Aslında 11. ayet üzerinde duracağım. Ve 11. ayet üzerinde durarak 3 noktayı öne çıkartacağım. Ki biliyorsunuz genelde bu himilfart dediğimiz Rabbin göğe alınışı dönemini her yıl mümkün olduğu oranda size anlatmaya çalıştım. Bu bölümü kullandım, başka bölümleri kullandım ve size açıklamaya çalışmıştım. Bugün yine yılda bir kez de olmuş olsa bugünün anlam ve önemini birlikte anımsayalım. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar önemli olduğunu bir görelim. Neden Rabbimiz göğe alınması gerekiyordu? Bunu birlikte anlamaya çalışalım. İlk 11 ayeti size okuyacağım. İsterseniz Rabbin sözüne saygıdan dolayı genelde yapmam bunu ama arada bir yapıyorum. Ayağa kalkalım bir hareket olması niyetiyle ve size bunu okuyacağım. Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya diyor suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlenmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içindeki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp da duruyorsunuz? Aramızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse burası çok önemli. Aynı şekilde geri gelecektir. Amin. Buyurun oturun değerli kardeşler. Dikkatinizi 11. ayete çekiyorum değerli kardeşler. Ey celiller, ey celiller, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aslında neden şaşırıyorsunuz demek istiyor. Neden böyle bir anda şaşırdınız? Aranızda göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Şimdi burada 3 noktayı ben öne çıkarmak istiyorum. Rabbimiz neden ölümden dirilmesi gerekiyordu? Bunu biliyoruz değil mi? Romalılar 4:25'te okumuştuk. Doğruluğumuz için ölümden dirilmesi gerekiyordu. Yani aklanmamız için İsa'nın ölüm üzerinde dirilişi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Çünkü ölümü bedeli ödediğini gösteriyordu. Yani günahlarımıza karşılık olan beden çarmıhta ödendi. Ama dirilişiyle bizi ne yaptı? Akladı. Yani Yunanca'daki aslında mahkeme sözü beraat ettik diyor. beraat ettik. Yani Rab bizi ölümden dirilmiş olmakla ne yaptı? Kesinlikle ve kesinlikle bizi akladı. Peki, ölümden dirildikten sonra değerli kardeşler, bir 40 günlük bir süre var. 40 gün boyunca öğrencilerle beraber kaldı. Ve 40 günün sonunda göğe alındı. Doğru mu? Peki neden göğe alındı? Birinci noktamız şu. Bu şunu gösteriyordu. Artık yeryüzünde 3 yıldır, yaklaşık 3,5 yıldır vermiş olduğum bedensel hizmeti tamamladım, sonuçladım. İlk mesajı buydu. Yani göğe yükselmesindeki tek neden, önde olan neden, hizmeti tamamladım. Bana verilen süreyi sonuçladım. Ve şimdi babamın yanına gidiyorum. Demek ki birinci noktamız Rabbimizin göğe yükselmesindeki neden, yeryüzündeki hizmetini tamamlamış olduğunu net bir şekilde açıklıyordu. Şimdi biliyorsunuz Rabbimiz ölümden dirildikten sonra o 40 gün boyunca ne yaptı? Öğrencilerle beraber oldu değil mi? Ne yaptı İsa 40 gün boyunca? Onlara birçok şey anlattı, doğru mu? Birçok şeyi daha iyi anlaşılır duruma getirdi o 40 günün sonunda. Çünkü o 40 gün öğrenciler için çok önemli bir gündü. Önemli bir zamandı. Çünkü İsa bedenen artık yanlarında olmayacaktı. Ve onları geleceğe, gelecekte olacak olan hizmete hazırlaması gerekiyordu. Biraz yüreklendirmesi gerekiyordu. Cesaret vermesi gerekiyordu. Ve öğrenciler de biliyorsunuz İsa ile birlikte 3,5 yıl boyunca ne yaptılar? İsa simgelerle, sembollerle ne yaptı? Birçok konular üzerinde onlara öğretti değil mi? Peki öğrenciler her şeyi çok net bir şekilde anladılar mı? Her şeyi net bir şekilde anlamadılar. Kutsal kitaba baktığımız zaman her şeyi çok net bir şekilde anlamadıklarını bizler çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Peki ne yaptı o zaman İsa Mesih? Şunu yaptı. Hani bir puzzle vardır biliyor musunuz? Biz yapboz diyoruz Türkçe'de. O puzzle'ın Türkçe karşılığı yapboz. Hani yapıyorsun, bozuyorsun. 50 taneden başlıyor, 1000 tane. Kayınpeder vefat etmeden önce bir tane 1200 tanelik parça, küçük küçük parçalı puzzle vardı. Onu eşim çok sever öyle şeyleri. Ve onu yaklaşık babasıyla beraber 3,5 ay, 4 ay boyunca değerli kardeşler, o küçük parçaları yerine koya koya harika bir resim çıktı. O resim hala duvarda asılı. 1200 parça küçük. Şimdi İsa ne yaptı 40 gün boyunca? Aslında kafalarında yarım kalmış, kafalarında biraz böyle bulanık olan bazı düşünceleri netliğe kavuşturdu. Yani onların daha iyi bir şekilde anlamaları için anlayabilecek noktaya gelmelerini sağladı yaptığı açıklamalar sonucunda sevgili kardeşler. Yani parçalar yerine kondu. Yani öğrenciler ya acaba bu mu? Ya tamam İsa geldi de madem geldi de o zaman niye gidiyor? Gidecektiyse neden gelmesi gerekiyordu? Yani bu tür sorular kafada yanıt buldu değerli kardeşler. Yani puzzle o parçalar net bir şekilde ortaya çıkmış oldu o 40 gün boyunca değerli kardeşler. Onun için bu sonucu tamamladıktan sonra, bu süreci tamamladıktan sonra okuduk. Bir bulutla birlikte ne oldu? Göğe alındı değerli kardeşler. Şimdi hep şunu yeri geldiğinde söylerim. Ya aslında ayrılık dediğimiz zaman kafamızda ilk tınk yapan kelime nedir? Ayrılık dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? Ayrılık. Eşittir. Özlem mi? Ya ayrılık eşittir. Üzüntü. Çok güzel özlem. Ayrılık eşittir, sevinçtir diyebilir miyiz? Ayrılık sevincin ifadesi değil. Ayrılıklar hep hüzün, acı, karışıklığın simgesi. Ama bakın çok ilginç bir şey. Luka 24'e bakın. Luka 24. bölümde 51 ve 52. ayetler. Luka 51 ve Luka 24. Ayetler 51 ve 52. Luka 24. Luka 24. 51 ve 52. ayetler. Özlem buldun mu? Okuyabilecek misin zahmet?
Onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler.
Bakın dikkatinizi bir şey çekiyor mu burada? Diyor ki büyük sevinç içinde Kudüs'e geri döndüler. Ya burada şunu sormamız gerekiyor ya. İsa yanlarından ayrılıyor. Artık onlarla bedenen olmayacak. 3,5 yıl beraberlik var. Ve onlar hani biz deriz ya Türkçe'de bir laf vardır. Hani sevinçten göbek atıyorum. Yani sevinçten göbek atmaları gerekirken, sevinçten hoplamaları gerekirken, hayır aslında üzüntüden hoplamaları gerekiyordu değil mi? Ama bunların sevindiklerini okuyoruz. Bu akla sığıyor mu sizce? Sığmıyor. İsa ayrılıyor diye seviniyor mu bu insanlar? Hayır. Bu insanlar seviniyorsa onların sevinmiş olmalarının bir nedeni vardı mutlaka. Daha sonra görüyoruz. 40 gün sonunda ayrılıyor. Onlara bir vaatte bulunuyor kutsal ruhun gelişini. Vaadinde bulunuyor. Ve kaç gün geçiyor? 10 gün. 40 gün. 10'da ne yapar? 50. 50. gün Pentekost diyoruz değil mi? Nedir Pentekost? Kilisenin doğumu. Çünkü kutsal ruh geldi. Habercilerin işleri 2. bölümde. Kutsal ruh gelince ne oldu? İlk kilise ortaya çıktı. Yani kilisenin doğumu. Kilisenin ortaya çıkması İsa'nın göğe alınışından 10 gün sonra gerçekleşti. Kutsal ruhun gelişiyle değerli kardeşler. Ama 10 gün sürece ne yaptılar? Açık mı Luka 24? Sonraki ayeti oku lütfen. 53'ü oku.
Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlar.
Ha, 10 gün boyunca ne yaptılar? Büyük bir sevinç içerisinde özlemle kutsal ruhun gelişini tapınakta dua ederek o süreyi ne yaptılar? Birlikte Rab'be tapınarak geçirdiler değerli kardeşler. Evet. Onun için onların yüreğinde büyük bir sevinç vardı. Ve biz bunu net bir şekilde görüyoruz sevgili kardeşler. Rabbimiz gerçekten de çok net bir şekilde 40 gün içerisinde onların anlamadıkları, bazı konularda zorlandıkları noktaları netliğe kavuşturdu. Ve ondan sonra netliğe kavuşturduktan sonra esenlik içerisinde onların önünden göğe alındı. Şimdi Yuhanna 20. bölüme baktığımız zaman orada İsa dirildikten sonra ne yaptı? Esenlik olsun dedi sizlere. Rab kendi esenliğini onların üzerine indirdi. Ve biz bu 40 gün boyunca ne yaptığını anlamak için bu parçanın içerisinde ayette okumuştuk. 1. bölümün 3. ayetinde Habercilerin İşleri 1:3'te okumuştuk. Ne diyordu? 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu diyor. Bakın 40 gün boyunca demek ki anlamış değillerdi. Hala da Tanrı'nın egemenliğinin ne olduğunu. Hatta ayrılırken aman gitme dediler. Bizim kralımız ol dediler. Daha hala anlamış değillerdi. Net bir şekilde. Onun egemenliği yersel egemenlik değildi. Göksel krallıktı değil mi? Değerli kardeşler. O açıdan bu bütün karamsar durum ve netliğe kavuşmuştu. Onun için her şeyi kavramış olmanın sevincine kavuştu bu kişiler. Şimdi bu insanlar neden anlamadılar diye söylüyorum. Bir örnek vermek istiyorum sizlere isterseniz. Bu örneği de Luka 24. bölümün 37. ayetinde vermek istiyorum. Neden? Onlar her şeyi tam olarak anlamadılar. Bunu biraz örneklemek açısından söylemek istiyorum. Orada 24. bölümde Luka 24'te 37'de diyor ki ürktüler diyor. Kim ürktü? Kim korktu? Öğrenciler. Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar diyor. Ya bunlar İsa'yı tanımıyorlar mıydı? Tanıyorlardı. Ama onlara göründüğü zaman onlar korktular. Onu bir hayalet sandılar. Beklemiyorlardı çünkü. İsa'nın dirileceğini beklemiyorlardı sevgili kardeşler. Bu nedenle Rab de ne yaptı biliyor musunuz? Çok güzel bir şey yaptı. Hatırlayın. Thomas deyince aklınıza gelecek. Şüpheci Thomas diyoruz biz değil mi? Kuşkulandı. Aa, ben İsa'yı görmedikçe. Delinen, çivilerle delinen ellerine parmağımı dokunmadıkça. Delinen böğrüne, mızrakla delinen böğrüne parmağımı dokunmadıkça inanmam dedi. Doğru mu? İsa ne yaptı? Ellerini ayaklarını gösterdi onlara değil mi? Görün bakın ya benim dedi merak etmeyin. Yukarıdan fezadan gelen bir insan değilim. Benim dedi. Onları teselli etmeye çalıştı, kanıtlamaya çalıştı. Ama ilginç. Buna rağmen onlar kuşku duydular. Nereden anlıyoruz? Bakın lütfen 41. ayete bakın. Yine Luka 24:41. Luka 24:41'de ne diyor? Ne diyor sevgili İsmet?
Sevinçten hala inanmayan şaşkınlık içindeki öğrencilerine siz de yiyecek bir şey var mı diye sordu.
Bak Rabbimiz bir şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Neyi kanıtlamaya çalışıyor? Ya ben benim. Ben başka biri değilim. Öğrenciler inanmıyorlar. Hani bugün yeryüzünde birçok insanlarla ben tartışıyorum. Bana diyorlar ki Tanrı'yı bana göster. Göstermezsen inanmam. Ben o zaman sana söyleyeyim. Bana oksijeni göster bakayım. Oksijeni gösterebilir misin? Bir tane ateist öğretmen, ilkokul öğretmeni, ilkokul belki 5. sınıf, 6. sınıf, ders anlatıyor. Ondan sonra bir tane de imanlı çocuk, arkadaşlarına habire İsa'nın şeyinden anlatıyor. Tanrılığından anlatıyor. Kafası bozuluyor bu matematik öğretmeninin. Alıyor çocuğu, bir tanesini, açıyor camı, böyle komple açıyor ama. Böyle açıyor camı. Aşağı sarkıtıyor çocuğu. Bak diyor yukarıya. Tanrı'yı diyor. Görüyor musun? Çocuk diyor ki hayır görmüyorum. O zaman öğretmen diyor ki Tanrı yoktur diyor. Tanrı'yı görmüyorsun. Bu çocuk diyor ki arkadaşlar diyor. Öğretmenimizin kafasına bakın diyor. Öğretmenin kafasına bakıyorlar. Onun beynini görüyor musunuz diyor. Hayır görmüyoruz. O zaman onda beyin yok diyor. Değerli kardeşler bakın. Rabbimiz 3,5 yıl onlarla beraber oturdu. Yedi, içti. Onlara hizmet etti. Ayaklarını yıkadı. Ama buna rağmen onu tanımadılar. Kanıt istediler. İsa ne yaptı? Sonraki ayeti oku. 42. ayet ne diyor?
Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi.
Bakın görebiliyor musunuz? Kanıt olaraktan dilediğini kanıtlayabilmek için önlerinde kızarmış balık yedi. Onlara kanıtlayabilmek için değerli kardeşler. Onun için diyorum ki bu 40 gün öğrencilerin harika bir şekilde gerçek anlamda öğrenci oldukları dönem olduğunu ben düşünüyorum. En etkili, en vurucu, en çarpıcı dönem bana göre 40 günlük süreydi. Orada en büyük kanıttı değerli kardeşler. İşte onun için onların kafasındaki süre, ya onların kafasındaki o bulanık düşünceler netleşti de onun için büyük bir sevinç içerisinde Kudüs'e, büyük bir rahatlık içerisinde, sevinç içerisinde dönebildiler değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin yeryüzüne geliş nedenini hepimiz biliyoruz. Rabbimizin yeryüzüne geliş nedeni neydi? Ne için yeryüzüne gelmesi gerekiyordu? Madem ki gidecekti, niçin geldi? Doğru mu? Bu kadar basit. Bakın Luka 19'da çok güzel bir ayet var. Rabbimizin gelişini, bugün çünkü geliş de güzeldi ve Rabbimizin hep geliş nedenini vurguladık, üzerinde durduk. 19. bölüm. Luka 19. 10. ayet. Ne diyor kardeşim? Mikrofon Özlem bir oku.
Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
İsa Mesih ne için geldi İsmet?
Kaybolanı aramak, kurtarmak.
Kaybolan kimdir? Bizler. Bakın değerli kardeşler, bunun altını önemli çiziyorum. Ben günah işlediğim için günahlı değilim. Tekrar söylüyorum. Günahlı, yani günah işliyorum değil mi? Onun için günahlıyım. Hayır, benim doğam bozuk olduğu için. Yani yapım, öz varlığım bozuk olduğu için, mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. Yalan söylüyorum, dedikodu yapıyorum. Çalıyorum, adam öldürüyorum, zina yapıyorum, her türlü pisliği yapıyorum. Neden? Mayam bozuk, özüm bozuk. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Rabbimiz çok net bir şekilde kaybolanı arayıp kurtarmaya geldiği gerçeğini net bir şekilde vurguluyor. Demek ki Rabbin yeryüzüne gelmesindeki tek neden Recep gibi günahkarı, sizler gibi günahkarları cennete götürmek için yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Ne kadar güzel. Çok önemli bir gerçek var. İsa geldi, görevini tamamladı, babanın yanına gitti. Sonra ne oldu? Diyor ki babanın sağında oturdu diyor. Peki oturdu deyince ne anlıyorsunuz? İşini tamamladı, bu kadar basit. Oturmuş olmak demek, bir şeyi bitirdiğin zaman oturuyorsun. Oh be bitirdim artık diyorsun ya. Rab de yeryüzündeki hizmetini tamamlamış, kurtuluş için bir şey yapmamıza gerek olmadığını vurguluyor. Oturmuş olması artık kurtuluş için bizlerin herhangi bir şey yapmasına, herhangi bir artıyı koymamıza gerek kalmadığını, altını net bir şekilde çizmiş oluyordu değerli kardeşler. Onun için bu bize rahatlık vermesi lazım. Artık yapmam gereken bir şey yok. Sahip olduğum sonsuz hayatın tadını çıkaracağım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Bilmiyorum çıkartıyor musunuz? Mescitteyiz. Tanrı'nın çocuklarıyız değil mi? Onda olmanın tadını çıkartıyor muyuz? Mescitte olmak bir ayrıcalık. Tadını çıkartabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Herkes kendisi farklı yanıtlar verebilir. Ama bizleri rahatlatması lazım. Ve bu rahatlık içerisinde değerli kardeşler, öğrenciler gibi, aynı öğrenciler gibi öldükten sonra nereye gideceğimizi bilerek onun getirdiği esenlikle hizmetimize sevinç içerisinde devam etmemiz gerekiyor. Bu yeryüzündeki görevimiz bu. Aldığımız esenlikle hizmetimize devam etmek değerli kardeşler. Zengin adamı anımsayın. Hani genç bir delikanlı vardı zengin. Yine hatırlıyor musunuz? Orada 19. bölümde Matta 19-16'da biliyorsunuz günahlı yüreğinin derinliklerinde bir soruyla gelmişti. Onu rahatsız eden bir soru. Ve dedi ki İsa'ya 19. bölüm 16. ayette. Öğretmenim dedi, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmam gerekiyor? Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani biz hangi geçmişten geldiğimiz için bize uyan bir ayet. Çevremizdekiler de böyle değil mi? Sevaplar, iyilikler sanki Rabbe götüren birer basamak. Burada zaman zaman söylüyorum değil mi değerli kardeşler? Şimdi bu delikanlı da bakın çok enteresan bir şey. Yasayı çocukluğumdan beri, yani çocukluk nedir? Yahudi bir genç 13 yaşından itibaren yasadan sorumluydu. Yani 19 yaşında, bu adam belki 25 yaşında bilmiyorum yaşını. Ama genç bir delikanlı 25 yaşında olsun. Nereden baksan belki 10 sene, belki 10 seneden fazla bir süre yasayı yerine getirmeye çalışan, ahlaki değerlere sımsıkı bağlı, en iyisini yapma gayreti içerisinde olan bir kişi bir şeyden emin değil. Neden emin değil? Nereye gideceğini bilmiyor. Emin olmak istiyor. Ya ben bunları yapıyorum. Şu iyiliği yapıyorum, bu iyiliği yapıyorum, şu güzelliği yapıyorum. Ama diyor ki daha başka hangi iyiliği yapmam lazım diyor. Emin olsa İsa'nın yanına gitmezdi. Emin değil. Daha nereye gideceğinden emin değil. Onun için bugün de günümüzde aynı kişiler etrafımızda bol. Doğru mu? Bir takım iyiliklerle Tanrı'ya ulaşma çabası içerisinde olan insanlar yok mu çevremizde? Sevgili Hatice. Çok. Biz öyle bir düşünce yapısından geliyoruz. İyilikler, sevaplar. Değerli kardeşler, Tanrı bizi kötülük yapmak için yaratmadı. Zaten iyilik yapmak için yarattı. İyilikler birer basamak değil. Yapmamız gereken şeyler. Ama ne gerekiyor? Ona ne demişti hatırlıyorsunuz değil mi? Ona da demişti ki git varını yoğunu sat, yoksullara dağıt. Neden ama? Zengin birçok kişiler vardı. Rab onlara için bir şey söylemedi. Ama niye bu genç için söyledi? Zakay da zengindi. Doğru mu? Zakay ne yaptı? Varını yoğunu dağıttı. Bir de kimden diyor haksız bir şey aldıysam 4 katını yasaya göre 4 katını geri vereceğim dedi. Bu ne demektir? Değişmiş olduğunun garantisiydi bu. Değişmiş olduğunu gösteriyor. Bu genç delikanlı yüzü asıldı diyor. Arkasını döndü gitti. O zaman diyebilir miyiz? Bu adamın tanrısı kimdi? Para, para. Maddiyat. İsa bunu çok güzel gördü değerli kardeşler. Bakın aynı problem Galatyalılar topluluğunda vardı. Galatya'daki topluluklar iman ettiler. İman ettikten sonra ben bunları söylemek istiyorum çünkü bugün günümüzde ben savaşıyorum bunlarla. Dediler ki dışarıdan Ferisiler girdi, yasacılar girdi. Bugün günümüzde birçok kiliselerin dağılmasına neden olan yanlış öğretmenler. Onun için Rabbin sözünü ne kadar iyi öğrenirseniz o kadar ayakta dik durursunuz değerli kardeşler. Rabbin sözünde büyüyün. Girdiler dediler ki aa İsa'da kurtuluşu kabul etmek yetmez dediler. Ne gerekiyor? Artı sünnet olmanız gerekiyor dedi. Sünnet. Ya sünnet nedir sünnet? Bakın neydi? Açın yaratılış. Yanılmıyorsam yaratılış 17. bölümde. Sünnet eski antlaşmada bir işaretti. Kurtuluşun bir gerekçesi değil. Sünnet bir işaretti. Bakın 17. bölüm lütfen 11. ayet. Doğru mu söyledim bir bakın. Aytaç okuyabilecek misin lütfen? Yüksek sesle oku. Buradan ses alın.
Sünnet olmalısınız.
Aha.
Sünnet aramızdaki anlaşmanın belirtisi olacak.
Bakın sünnet neydi? Yapılan antlaşmanın bir belirtisi, bir işaretiydi. Peki bugünün işareti nedir yeni antlaşma döneminde? Nedir? Söyleyin ya değerli kardeşler. Vaftiz kurtarıyor mu? Hayır o zaman vaftiz diyemeyiz. Ha? İnanmak evet işaret. Yani inanmak. Evet. Hani bir ayet var. Yürekten sünnetli demek. Ne demek yürekten sünnetli? İman, iman. Eski antlaşmadaki sünnet işareti yeni antlaşmada ortadan kalktı. Onun için bakın Galatyalılar mektubunda açın 5. bölümü. Pavlos çok net bir şekilde, açık bir şekilde altını çizdi. Galatyalılar 5. Galatyalılar 5 sevgili kardeşler. Galatyalılar 5. 6. ayet. Lütfen okuyabilecek misin Aytaç? 5-6. Sen de Özlem 6-15'i aç. Sen de 6-15'i okursun. Sen 5-6'yı oku. 5. bölüm 6. ayeti oku lütfen. Evet.
Yararlı olan sevgiye etkisini gösteren imandır.
Evet. Nedir? İman. Demek ki sünnet geçerli değil. Olsan da olmasan da fark etmez. Ama ne diyor bakın çok harika bir şekilde. Okuyacak mısın Özlem?
Olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır.
Yeni yaratılışı nasıl elde ediyoruz? İmanla. Yeni yaratı, yeniden doğuyoruz değil mi? Yeni yaratılışı nasıl giyiniyoruz? Kolosseller 3. bölümde yanılmıyorsam söylüyor. Nasıl giyiniyoruz? İmanla giyiniyoruz. Demek ki yeni antlaşmanın belirtisi iman. Biz imanla kurtuluyoruz. Sünnetle, artılarla değil. Artı bunu yapman lazım. İsa Mesih çarmıhtaki ölümüyle bütün artıları ortadan kaldırdı. Tamamladı, sonuçladı değerli kardeşler. Onun için bugün günümüzde imanlar, bazı imanlar var konuşuyorum. Ya aslında şöyle diyorlar, düzenli bir şekilde kiliseye gelmiş olsaydım ya da kutsal kitabı baştan sonuna kadar okumuş olsaydım ya da şunu ya da bunu yapmış olsaydım ya da şunu ya da böyle bunu böyle ya da şöyle yapmış olsaydım çok daha iyi bir imanlı olurdum. Hayır değerli kardeşler. Bakın burada çok net bir şekilde görüyoruz ki sevgili kardeşler huzur bulmanın tek koşulu Rab'be sahip olmaktır. Bunun da koşulu imandır. Ancak imanla biz aklanıyoruz. Peki işler nedir? Onlar meyvelerdir. Kök imandır. Meyveleri de imanın getirdiği sonuç da nedir? Yaşadıklarımız, yaptıklarımız. Bunlar da meyvelerimiz değerli kardeşler. Onun için ben yeri geldiğinde her zaman şunu söylüyorum. Bir imanlının görülebilen en belirgin işareti nedir? Boynuna taktığı haç değil. İşaret o değil. İmanlıyı, imanlı yapan en büyük özellik sevgiyle kardeşine hizmet etmektir. Bizim en büyük işaretimiz bu. Benim sana olan hizmetim insanların önünde en büyük işaret. Kime ait olduğumu gösteren en büyük işaret. Sevgili kardeşler, bunun altını önemli çizmek istedim. Yani konumuzun birazcık şeyine çıktık ama tekrar geriye dönüyorum değerli kardeşler. Biz eğer yürekte esenliğimiz olmasını, devam etmesini istiyorsak illa da kutsal kitabı düzenli okumak, kiliseye düzenli gelmek bunlar güzel şeyler, çirkin şeyler değil. Kiliseye gelmelisin, kutsal kitabı okumalısın. Ama değerli kardeşler, seni bu güzel bir noktada durmanı sağlayabilir. Ama gerçek esenlik nedir biliyor musunuz? Rab ile birlikte adımları atmaktır. Rab ile birlikte yürümektir. Gerçek esenlik. Onunla birlikte yürüme gayreti içerisinde olmaktır. Yani kurtulmuş olmanın güvencesiyle yaşamaktır. Başka hiçbir yerde bu güvence bize verilmiyor. Değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman kurtulmuş olmanın tadını çıkart. Ya bunu mu yapmam lazım? Artı şunu yapmam lazım. Artı bunu bırakın. Artıları ortadan kaldırdı Rabbimiz. Rab için yaşa. Sahip olduğun o sevgiyi hayatında yansıt. Başka bir şey yapmana gerek yok. Onun için gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim değerli kardeşler. Yapılmamış bir şey geriye kalmış olsaydı eğer, eksik bir şey kalmış olsaydı eğer, İsa Mesih'in göğe yükselip bizlere yer hazırlamak için gitmesine gerek yoktu. Eksikse, tamamlaması gereken hala bir takım şeyler vardıysa, o zaman neden gidip de bize bir takım yer hazırlama gayreti içerisinde olsun? Hiç gerek yoktu buna. Öğrenciler de bakıp böyle ona baktıklarında, göğe aldıklarını gördüklerinde, öğrenciler de şunu açık bir şekilde söyleyebilirlerdi. Ya Yarab, sen nereye gidiyorsun ya? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bizi bırakma. Bizi yalnız bırakma derlerdi. Ama tam tersini görüyoruz. Sevinç içerisinde geriye döndü bu insanlar. Artılara gerek yoktu. Aynı öğrenciler gibi bizlerde de aynı esenlik olsun sevgili kardeşler. Rahatla ve bunun tadını çıkar. En azından yılda bir kez de olsa bunun sevincini doya doya yaşamaya çalış. Umarım Perşembe günü yaşadınız. En azından yılda bir kez. Rabbi olmanın sevincini yaşa. Birinci noktamızı açıkladık. İsa Mesih göğe yükselmesindeki neden buradaki hizmeti tamamlamış olduğunu gösteriyor. İkinci neden neydi? Bir savunucumuz olduğunu bize gösteriyor. Yani bizi savunan biri var babanın sağında. Bakın kutsal kitapta şöyle okuyoruz. İbraniler'de 10. bölümde 12. ayet. Bugün hava sıcak ya, iyi terliyoruz. 10. bölüm.
Sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu.
Bakın, Tanrı'nın sağında oturdu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben Rabbin yanına gittiğim zaman, babanın huzuruna çıktığım zaman orada yalnız olmayacağım. Beni savunan biri olacak. Tanrı'nın sağı onur ve gücü simgeliyordu sevgili kardeşler. Demek ki bu onur ve gücü, bu sevinci öğrenciler gittikleri her yerde bir iman ikrarı olarak açıkladılar. Gittikleri her yerde bunu cesaretle söylediler değerli kardeşler. Hatırlayın, ben burada zaman zaman örnek verdim. Ştefanos. Ştefanos taşlandıktan sonra ne yaptı? Göğe baktı değil mi? Göğe baktı. 7. bölüme bakabilir miyiz? Habercilerin İşleri 7. bölümde. Çok önemli bir gerçek orada yatıyor. Ştefanos taşlandığında Habercilerin İşleri 7. bölümde 55 ve 56. ayetlerde bakın ne diyor değerli kardeşler. Bizim Rabbimizin ne durumda olduğunu gösteren harika bir sonuç. Harika bir kanıt aslında. Ne diyor 55 ve 56 özde?
Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insan oğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum.
56'yı da okudun mu?
Bu 56'ydı.
55, 56.
Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
Bakın bu duran sözü çok önemli. Bakın oturmuyor. Bakın oturmuyor. Duruyor. Ben burada yine bir kere vermiştim bu örneği. Avukat suçluyu savunmak için ne yapıyor? Önce suçlunun yanında oturuyor değil mi? Doğruyor, oturuyor. Ama savunmak zamanı geldiğinde ne yapıyor? Ayağa kalkıyor ve savunuyor. İsa'yı Stefanos nasıl görüyor? Ayakta durduğunu görüyor. Bakın bu harika bir şey. Rab bizi babanın yanında savunuyor. Demek ki bir savunucumuz var değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Ben günah işlediğimde Rabbin önüne gittiğim zaman, Rab beni bağışla, baba beni bağışla dediğim zaman İsa diyor ki babaya, baba işte ben onun için çarmıhta öldüm. Onun günahlarının bedelini ödedim. Artık onu, günahlarını benim tarafıma koy. Şimdi bunu baba duyduğu zaman oğlunun bu işlerini geriye mi çevirecek? Ha? İsa bunu gerçekleştirdi mi? Gelmiş geçmiş bütün günahlarımız için bedeli ödedi. Bu harika bir şey. O bizi savunuyor. Onun için bakın İsa Mesih Yuhanna'nın birinci bölümünde, Yuhanna daha doğrusu Yuhanna'nın birinci mektubunda ikinci bölümde birinci ayet 2:1'de. Birinci Yuhanna mektubu ikinci bölüm birinci ayet. Bu bizi teselli etsin. Oku Özlem.
Birinci
Yuhanna, ikinci bölüm, birinci ayet.
Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur.
Bunun altını çizin. Babanın yanında savunur. Yaşayan diri bir Tanrımız var ambas. Ölü bir kişinin ardından gitmiyoruz değerli kardeşler. O zaman ben Tanrı'nın yanına gittiğim zaman gerçekten de beni savunan Rabbimin olması beni sevinçten hoplatıyor. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Ben heyecanlanıyorum değerli kardeşler. Biliyorum ki babamın yanına gittiğim zaman benim Rabbim ayakta benim için dikiliyor. Bu bizi hoplatsın, sevinçten titretsin sevgili kardeşler. Bizi teselli etsin gerçekten de. Bizler günah işlemiş olsak da o hala bizim babamız mı? O hala bizim babamız. Bu şu demektir. Demek ki günah ne yapıyor? Günah bizim beraberliğimizi bozabilir. Doğru mu? Günah bizim Rab ile beraberliğimizi bozabilir ama evlat olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Neden kaldırmaz? Hemen söyleyin. Ben burada yine söyledim birkaç defa sizlere. Neden kaldırmaz? Neden? Bakın biz kimde doğduk? Mesih'te doğduk. Kimin kanı aracılığıyla kurtulduk? Mesih'in kanı aracılığıyla kurtulduk. Bizler yanlış da yapsak, hata da yapsak, değerli kardeşler, o bizim yine babamız. Neden? Çünkü onun kanı aracılığıyla kurtulduk. Bakın, ben babama hata yaptım. Onlarca kez hata yaptım. Babam bir keresinde bana dedi ki, artık Recep adında benim oğlum yok. Babam bana dedi. Şimdi o benim babam değil mi? Ha? Fiziki babam. Neden? Çünkü kan bağı var, kan bağı. Ben Mesih'te doğdum. İsa'nın kanı aracılığıyla doğdum. İsa'nın kanını taşıyorum. Ben aynı Davut gibi. Davut ne diyor 51. mezmurda? Ya Rab, kurtuluş sevincini benden alma. Doğru mu? Günah ne yapıyor? Benim kurtuluş sevincimi benden alıyor. Kurtuluş sevincimi benden uzaklaştırıyor. Ama kurtuluşum emin ellerde. Bu kadar basit. Değerli kardeşler. Onun için kutsal kitap bunu çok net açıklıyor, bize vurguluyor ve şöyle diyor değerli kardeşler, bakınız lütfen. Çünkü bunu anlamamız lazım. Kurtuluş Recep'ten Tanrı'ya giden bir süreç değil. Kurtuluş nereden geliyor? Tanrı'dan geliyor. Bakın 33. mezmurda ne diyor? 3. mezmur. Aytaç sen 3. mezmurun 8. ayetini oku. Bilmiyorum Almancasında kaçtır. 3. bölüm 8. ayet. Özlem sen de lütfen Yunus 2.9'u oku. Yunus kitabı 2. bölüm 9. ayet. Yunus kitabı 2. bölüm 9. ayet. Özlem Yunus 2.9. Aytaç da 3.8. Madem mikrofonu aldın Enver, Aytaç okusun. Evet. Ne diyor 3.8?
Kurtuluş Rab'tedir.
Odur. Orada kal. Kurtuluş Rab'tedir. 2.9 ne diyor Yunus?
Ama şükranla kurban sunacağım sana. Evet. Adağımı yerine getireceğim. Kurtuluş evet. Senden gelir ya Rab.
Kurtuluş nereden geliyor? Tanrı'dan geliyor bize. Bakın onun için Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. Ne diyor? İmanla İnayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Ve burası çok önemli. 2.8.9. Efesler 2.8.9. Kimse övülmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor. Bakın görebiliyor musunuz? Kurtuluş Recep'ten geldi. Ben bunu yaptım. Ben bu kadar iyi imanlıyım. Ben bu kadar güçlü imanlıyım. Ben bu kadar iyi imanlıyım. Onun için ben senden daha üstünüm. Yok böyle bir şey. İmanı bile sağlayan Tanrı'nın kendisidir. Petrus'a ne dedi? Petrus, imanını kaybetmeyesin diye ben senin için dua ettim diyor. Rab bizim için dua ediyor. İmanımızı kaybetmeyelim diye. İman bile Tanrı'dan değerli kardeşler. Bizler sadece evet dedik o kadar. Kurtuluş Tanrı'dan değerli kardeşler. Onun için bakın ne diyor. Bunun nedenini açık. Yuhanna'ya bakıyoruz. 1. bölüm. 12. ayet ve 13. ayet. 12-13. Özlem.
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
Bakın kazandık mı biz bunu? Bakın kazandık mı? Ne diyor? Bu hakkı size verdi. Rab sağladı her şeyi bize verdi. Biz sadece evet dedik aldık o kadar. Ondan sonra sana okuyun lütfen. 13 oku.
Onlar Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular.
Bitti. Kimden doğduk? Tanrı'dan doğduk. Kimin kanını taşıyoruz? Rab İsa'nın kanını taşıyoruz. İşte onun için Yuhanna 10. bölümde diyor ki, kimse elimden kapamaz. Bakın değerli kardeşler, çok seviyorum o ayeti. 10. bölüm Yuhanna 10'da. İki defa orada diyor ki, kimse elimden kapamaz, kimse babanın elinden kimse kapamaz diyor. İki defa, çift dikiş, her zaman söylüyorum. Benim kurtuluşum, benim İsa'yı nasıl tuttuğuma bağlı değil. İsa'nın beni nasıl tuttuğuna bağlı. İsa beni tutuyor. Kaybolmam mümkün değil. Sevinci kaybederim. Kurak bir hayat yaşayabilirim günahtan dolayı. Ama kurtuluşumu kesinlikle kaybetmem. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Neden? Bakın Efesler 1.13. Bu süreci bize açıklıyor. Efesler 1.13. Efesler 1.13. Ne diyor Özlem? Evet.
Müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz.
Bakın üç şey var. Bunu burada yeri geldiğinde söylüyorum. İman haberini duydunuz diyor. Doğru mu? Sonra ne diyor? İkinci bacak. İman ettiniz diyor. Önce duyuyoruz. Duyduktan sonra iman ediyoruz ya da etmiyoruz. Ama eğer iman ediyorsak, iman ettikten sonra üçüncü nokta ne? Onda mühürlendiniz diyor. Mühürlendiniz. Yani emniyet altına alındınız. Mühürü kim açıyor? Vahiy 5. Kuzu açıyor. O mühürü ancak İsa Mesih açabilir. Demek ki değerli kardeşler bu bize şu gerçeğin altını önemli çiziyor. Yeniden doğuşu gerçekleştiren Tanrı'nın kendisidir. Ve bizi sonuca ulaştıracak olan kimdir? Tanrı'nın yine kendisi. Güvencesi nedir? 14'ü oku. 14. ayeti oku.
Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Bak mirasımızın güvencesi kimdir? Kutsal ruh. Kutsal ruh nerede? Yüreğimizde. Hamdolsun konut kurmuş. Demek ki değerli kardeşler. Hani Einschreiben diyorlar ya bir mektup. Einschreiben mektup kaybolur mu? Ha? Biz iadeli taahhütlü diyoruz değil mi? İadeli taahhütlü mektup. Kaybolmaz. Bunun güvencesi kutsal ruhtur. Rab bizi mühürledi, emniyet altına aldı ve ne yapıyor? Sonuca ulaştıracak. İadeli taahhüt mektup gibi. Bu kadar açık, bu kadar net. Kabul etmekte zorlanıyorsanız gelin yine bana sorun. Bunun üzerinde sizinle yine de konuşmak isterim tabii ki. Eğer arzu ediyorsanız sevgili kardeşler. Mirasımızın güvencesidir kutsal ruh. Efesler 1.14. Bu iki ayet çok çok önemli değerli kardeşler. Evet. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kime ait olduğumuzu yansıtmamız gerekiyor. Kaçıncı kral olduğunu ben bilmiyorum. İngiltere'nin kaçıncı kral olduğunu bilmiyorum ama bir yerde yıllar önce okumuştum. Kralın oğlu var. Kral ölüyor. Kral öldükten sonra tabii ki oğula soruyorlar etrafındaki insanlar. Ya diyorlar senin baban sağken baban öldükten sonra yine örnek bir hayat yaşadın. Yani sen bu örnek hayatı bu kadar zenginliğe rağmen bu kadar sahip olduğun değerlere rağmen nasıl bunu başardın diye soruyorlar. Yani bunu sen nasıl başardın? O kadar güzel söylüyor ki oğlan. Diyor ki, sevgili dostlar diyor, sevgili halkım, ben bir hata yaptığım zaman, ben bir yanlış yaptığım zaman, babam bana her zaman şunu söylüyordu. Oğlum, kim olduğunu unutma. Yani sen kralın çocuğusun. Kime ait olduğunu unutma. Bu o kadar güzel bir örnek ki. Şimdi Rab bize aynı şeyi söylüyor. Recep, sevgili Özlem, Hata yapıyoruz, günaha düşüyoruz. Ama hayatı sürdürürken, Mesih'teki hayatı sürdürürken kim olduğunu, kime ait olduğunu unutmayız sevgili Ayşe. Kime ait oluyor? Eğer sen yaşayan diri Tanrı Mesih'e ait olduğunu biliyorsan ona uygun hayat yaşayacaksın mutlaka. Ben sanmıyorum ki hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde günaha devam edebilirsin. Mümkün değil. O adam kralın çocuğu olduğu için başarabildiyse biz de başarabiliriz. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Harika. Kime ait olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşler. Onun için Romalılar 6. bölümde ilk ayette bakın ne diyor. Öyleyse ne diyelim Romalılar 6 ilk 2 ayet. Öyleyse ne diyelim? İnayet çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız diyor Pavlos. Ya mümkün değil. Yani bakın inayet demek, gnade demek, gnade heißt oder bedeutet nicht, dass ein Zertifikat ist. Bir sertifika bir belge değil. Al sen bu sertifikayı, günah işlemeye devam et. Nasıl olsa kurtuldun. Hayır abicim. Eğer sen hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde yaşıyorsan, yeniden doğuşun yok demektir. Bu kadar basit. Eğer hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam ediyorsan. Neden? Biz yeniden doğduk. O zaman nasıl bir süreç başladı Özlem? Kutsallığa giden bir süreç başladı. Her gün değiştiriyor. Bakın yanılmıyorsam 2. Korintoslar mektubunda 3. bölümde 2. Korintoslar mektubu yanılmıyorsam orada herhalde bir dakika 3. bölümde 3. bölümün en son ayetini okuyabilecek misiniz? Çok harika bir ifade var orada. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu bir süreç mi? Bakın bitmiş bir süreç değil. İman ettik, kurtulduk, değiştirildik değil. Kurtuluşumuz kesin. Ama kutsallığa giden bir yoldayız. Yani sonuç Mesih'le birliktelik. O birlikteliğe gidene kadar bir süreç var. O süreçte her gün değiştiriliyoruz. Bakın ne diyor? Ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor diyor. Bakın Rab'bin sözü ve ruhu aracılığıyla Rab ne yapıyor bizi? Yontuyor. Doğru mu? Nasıl? Bak eski antlaşmada sadece Musa Tanrı'yı gördü. O da peçesiz değildi. Ama yeni antlaşmada biz peçesiz Tanrı'yı görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Kutsal söz aracılığıyla. Doğru mu? Rab bize, Rabbin yüceliği bize kutsal sözde açıklanıyor. Biz bu sözü okuduğumuz zaman onun yüceliği burada bize ne yapıyor? Açıklanıyor. Biz onun yüceliğini kutsal söz aracılığıyla görüyoruz değerli kardeşler. Eğer ben ona ne kadar yakınsam o kadar ona benzer oluyorum. Ona benzer olma yönünde hareket ediyorum. Demek ki yücelikten yüceliğe, demek ki bir iyi noktadan başka bir iyi noktaya, bir iyi noktadan bir başka iyi bir noktaya. Demek ki gün mü gün değiştiriliyoruz eğer izin veriyorsam. Bu bir süreç. Evet. Ve son noktamız. Birincisi işi tamamlamış olduğunu, ikincisi bir savunucumuz olduğu ve son olarak üçüncüsü de onun tekrar gelecek olması. Amin. O tekrar gelecek değerli kardeşler. 24. bölüm. Luka 24, 49 ve 51. Luka 24, 49, 51. 49, 50 ve 51. Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçle kuşatıncaya dek kentte kalın. İsa onları kendinin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı diyor, göğe alındı. Bakın, İsa Mesih nasıl göğe alındıysa aynı şekilde tekrar geri gelecektir, hamdolsun. Bu kesin sevgili kardeşler. Demek ki bu gerçek nasıl onaylanıyordu melekler aracılığıyla? Okuduk. Birinci bölüm. Haberciler İşleri 1. bölüm 11. ayetin 2. kısmında. Sizden göğe alınan bu İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Amin. Güvence Rabbin sözünde sevgili kardeşler. Demek ki bundan daha büyük bir güvence olamaz. Demek ki göğe yükselmeden önce bu sözlerle bizi teselli etmiş olması bizi gerçekten teselli etsin. Bizleri gerçekten teselli etsin. Demek ki onun tekrar geleceği kesin değerli kardeşler. Bunun rahatlığını, sevincini doya doya yaşama gayreti içerisinde olalım. Ve değerli kardeşler, sona geliyorum. Ve Yuhanna 14. bölümde 1 ve 3. ayetlerde. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Amin. Sonuç, Rab ile birlikte baş başa. Bakın, hani bir keresinde ben burada örnek vermiştim. Almanya'ya 1960'larda başladı Türkiye'den işçi gelmeye. Onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Geldiler buraya, buraya geldiler. Önce çocukları için okul hazırladılar, ev buldular. Değil mi İbrahim? İbrahim de belki bunu çok iyi bilir. Bizim Aytaç'ın anne babası da bunlardan birisiydi. Değil mi Özlem? Böyleydi. Geldiler, iş buldular, okul buldular, her şeyi hazırladılar. Gittiler Türkiye'ye, ailelerini alıp getirdiler. Şimdi Rab aynısını yaptı bizim için. Önce dedi ki, bekleyin, ben size yer hazırlıyorum. Hepimizin barınabileceği bir yer var orada. Rabbin hazırladığı bir yer. Bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. Bakın, son sözüm şunlar olacak sevgili kardeşler. Dünya ne kadar berbat olursa olsun, ne kadar çekilmez bir dünya olursa olsun, ne kadar acılarla dolu, hastalıklarla dolu bir dünya olursa olsun, üzülmeyin. Çünkü ben sizinle birlikteyim diyor Rab. Size asla terk etmeyeceğim. Size asla yüzüstü bırakmayacağım. Cennette size yer hazırlıyorum. Tekrar geldiğinde sizleri yanıma, yuvaya alacak ve sonsuza dek birlikte olacağız. Sizler ve ben baş başa. İşte onun için Davut ne dedi? Şunu söyledi. Hatırlayın. Davut'un 23. mezmurunda. Rab çobanındır, eksiğim olmazı ile başlayan. Ama sonu nasıl bitiyor? Hatırlayın. Hep Rabbin evinde olacağım diyor. Yani o ve ben birlikte baş başa. Demek ki iman yaşama bir yolculuk mu Özlem? Evet, bir yolculuk. Ama amacı olan bir yolculuk. Hedefi olan bir yolculuk. Nereye gidiyoruz? Yuvaya gidiyoruz, yuvaya doğru. Nasıl gidiyoruz? Değiştirile, değiştirile. Değiştirile, değiştirile. Yontula, yontula. Ama izin verirsek. Zorla Rab bizleri değiştirmiyor. Üç noktayı hatırlatalım. Rabbimiz göğe ayrılması gerekiyordu. Neden? Bunlardan bir tanesi görevini tamamlamış olduğunu açıklıyordu. İkincisi bir savunucumuz olacağını babanın yanında. Üçüncüsü ve son nokta o tekrar bizi almaya gelecektir. Amin. Ama eşek üzerinde, sıpa üzerinde değil. Krallar kralı olarak. At üzerinde. O bizi sevindirsin. Hazır mıyız onun gelişine? Eğelim yüreklerimizi. Ne kadar hazırsınız bilmiyorum ama değerli kardeşler, bunun sevincini yaşayalım. Rab'de olmanın sevincini. Bir 10 saniye kalalım. Belki Almanca daha iyi anlayan kardeşler de olduğu için İbrahim sen Almanca olaraktan bitirirsin. Bir 10 saniye sessiz kalalım. 10 saniye. Sen sekundin. Sen sekundin. O zaman İbrahim Almanca olaraktan duayla kapatır. Amin.